Ayrım 7.
Sito kendini çok iyi hissediyordu. Onda her an arzu uyandıran çıplak vücudunu cömert bir şekilde sergileyen Lotus'u uyandırmadan odadan çıktı. Bir an duraksadı, sonra laboratuvara doğru yöneldi. Bir gece önce yakaladıkları boynuzlu engerek yılanının zehri o gün işlenmeliydi. Nubya eyaletinde yaptığı idarecilik görevi Sito'ya mesleğinin kurallarını unutturmamıştı. Bir tepsi içinde meyve götüren genç bir hizmetçi kız olduğu yerde durdu. Sito'nun kaba görünüşünden ürken kız kaçmaya cesaret edemedi. Bu adam ısırılma korkusu olmadan zehirli yılanları yakalayan büyücü değil miydi? Karnım acıktı küçük. Bana kurutulmuş balık, süt ve taze ekmek getir. Tir tir titreyen hizmetçi kız Sito'nun isteğini yerine getirdi. Sito bahçeye çıktı. Toprağın tadını daha iyi çıkarmak için otların üzerine uzandı. Yemeğini iştahla yedi. Sonra ancak eğitimli bir kulağın anlayabileceği bir şarkıyı mırıldanarak sarayın deneylere ayrılan bölümüne geçti. Cepleri yılan ısırıklarına karşı panzehirle dolu antilop derisinden yapılmış tuniği yerinde yoktu. Sito iyileştirebileceği gibi öldürebilecek dolan bu panzehirleri çok dikkatli kullanıyor. Adeta seyyar bir eczane görevi yapan tuniği sayesinde birçok hastalıkla başa çıkabiliyordu. Lotus'u kollarının arasına almadan önce tuniğini bir sehpanın üzerine koymuştu. Yok, hayır, yanılıyordu. Onu başka bir odada bırakmış olmalıydı. Sito sofaya, sütunlu küçük salona, banyoya, tuvalete baktı. Aramaları boşa çıktı. Son çare olarak yatak odasına bakacaktı. Evet, elbette değerli tuniğini orada bırakmış olmalıydı. Lotus uyanıyordu. Sito karısının göğüslerini sevgiyle öptü. Söylesene sevgilim, tuniğimi nereye koydun? Onu hiç ellemedim. Sinirleri bozulan Sito odayı didik didik aradı. Ama boşuna. Aklı yatmıştı artık. Tuniğim kayboldu dedi. Seraman'ı Ramses'in bu kez onu Hititlerle savaşmaya götüreceğini umuyordu. Eski korsan yıllardan beri Anadolu'lu bu barbarların boğazlarını kesmek ve ölenleri saymak için ellerini kesip toplamak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Kral Kadeş Savaşı'na gittiği zaman dev yapılı Sardunyalı Pir Ramses'te kalıp kral ailesinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişti. O tarihten bu yana Seraman'a bu görevi yapabilecek kabiliyette adamlar yetiştirmişti ve artık düşmanla boğaz boğaza gelmekten başka bir şey düşünmüyordu. Sardunyalı eğitim yaptığı kışlaya Sito girdiği zaman şaşırdı. İki adamın yıldızları hiçbir zaman barışık olmamıştı. Ama zamanla birbirlerini takdir etmeyi ve ortak bir noktada birleşmeyi öğrenmişlerdi. Ramses'e sadakat. Eski korsan yumruklarıyla parçaladığı tahta mankene vurmayı durdurdu. Bir sıkıntın mı var Sito? En değerli eşyamı, panzehirlerimi taşıdığım tuniğimi çaldılar. Şüphelendiğim biri var mı? Herhalde kıskanç bir doktor olacak ama onu nasıl kullanacağını hiçbir zaman bilemez. Daha kesin bir şey söyleyebilir misin? Ne yazık ki hayır. Nubya'da önemli bir mevkiyi işgal ettiğin için birisi sana kötü bir oyun oynamak istemiş olabilir. Sarayda da seni pek seven yok. Sarayı, soyluların villalarını, atölyeleri ve benzeri yerleri aramak gerekir. Sakin ol Sito. İki adamımı olayla ilgilenmeleri için görevlendireceğim. Ancak bildiğin gibi şu anda genel seferberlik dönemindeyiz. Böyle olunca senin tuniğinin önceliği olamaz. O tuniğin şimdiye kadar kaç kişinin hayatını kurtardığını biliyor musun? Biliyorum elbette. Ama en iyisi sen kendine başka bir tunik bul. Söylemesi kolay. Ben ona çok alışmıştım. Hadi canım sen de Sito. İşi bu kadar büyütme. Gel de benimle bir içki iç. Sonra da kentin en iyi dericisine gideriz. Şöyle ya da böyle deri değiştirmenin zamanı gelmişti. Ben bu hırsızlığı yapanı öğrenmek istiyorum. Ramses, Meren Pıtık'ın hazırladığı son raporu okudu. Kolay, anlaşılır ve özlü bir çalışma hazırlamış olan küçük oğlu ne kadar aklı başında olduğunu açıkça göstermişti. Aşağı haddiden döner dönmez Firavun, Hattuşit ile son görüşmelerine başlayacaktı. Ama Hatt İmparatoru buna kanmayacak ve Mısır Kralı gibi bu süreyi ordusunu savaşa hazırlamak için kullanacaktı. Mısır'ın seçkin birlikleri Ramses'in tahmin ettiğinden iyi durumdaydı. Savaşa alışık paralı askerleri orduya almak ve genç acemilerin eğitimlerini hızlandırmak ise kolay olacaktı. Silahların durumuna gelince imalatçıların yoğun çalışmaları sayesinde kısa zamanda eksikler tamamlanacaktı. Ramses'in onayıyla Meren Pıtah tarafından tayin edilen subaylar Hititlere başarıyla kafa tutacak ve onları yenecek nitelikteki askerlerin yetiştirilmesiyle ilgileneceklerdi. Ramses kuzeye doğru yola çıkmak için ordusunun başına geçeceği zaman kazanılmasına kesin gözüyle bakılan zafer alayların yüreğini ateşleyecekti. Hattuşil barışı benimsememekle hata ediyordu. Mısır sadece hayatta kalabilmek için kendini savunmayacak, karşı saldırıya geçip inisiyatifi ele geçirecekti. Ramses bu kez Kadeş Kalesi'ni ele geçirecekti. Ama yine de Ramses'in yüreğini bir sıkıntı sarmıştı. Nasıl bir yol izlemesi konusunda kararsız gibiydi. Yanında Nefertari gibi yolunu aydınlatacak biri olmadığına göre hükümdar bir tanrıya danışmak zorundaydı. Ramses Seramanı'ya Orta Mısır'daki Hermopolis'e, dipnot, Humunu, sekizlerin, yaratıcı tanrıların kenti, Bu kent Yunanlılar tarafından Hermopolis yani Hermes'in kenti olarak adlandırıldı. Yunanlılar kentin tanrısı olan Thoth'u kendi tanrıları Hermes'le bir tutarlardı. Gitmek için süratli bir gemi hazırlamasını emretti. Hükümdar geminin merdivenlerinden çıkarken ona yaklaşan güzel iset bir istekte bulundu. Seninle gelebilir miyim? Hayır, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Aşağıdan haber aldın mı? Yakında dönüyor. Duygularımı biliyorsun. Emrini ver, itaat edeyim. Mısır'ın mutluluğu benim mutluluğumdan daha önemlidir. Sana teşekkür ediyorum İset. Ama eğer Mısır adaletsizlik önünde boyun eğecek olursa bu mutluluk yok olur. Beyaz yelkenli güneye doğru yaklaştı. Çölün kenarında Tanrı Thoth'un baş rahiplerinin mezarlığının yanında benzerlerinden çok daha yüksek bir hurma ağacı vardı. Söylenceye göre ilahi ışığın kalbi ve kutsal dilin efendisi olan Thoth, boş sözleri ağzından uzak tutan yandaşlarına burada görünüyordu. Ramses katiplerin tanrısının sessizler için taze bir kaynak, gevezeler içinse kapalı bir kapı olduğunu biliyordu. Bu nedenle kral, karma karışık düşüncelerini yatıştırmak için bir gün ve bir geceyi hurma ağacının altında meditasyon yaparak geçirdi. Şafak sökerken güçlü bir çığlık güneşin doğuşunu selamladı. Ramses'in 3 metre kadar uzandı, yüzü bir köpeğinkine benzeyen saldırgan çeneli kocaman bir maymun duruyordu. Firavun maymunun gözünün içine baktı. Benim yolumu aç Thoth. Sanki yerin ve göğün sırlarını bilirsin. Sen yasayı tanrılara ve insanlara ilettin ve gücün dilini oluşturdun. Mısır'a yararlı olacak doğru yolu göster bana. Maymun arka ayaklarının üzerinde doğruldu. Bu haliyle boyu Ramses'ten daha uzun olan hayvan, ön ayaklarını dua eder gibi güneşe doğru kaldırdı. Güneşin ışınlarına gözleri yanmadan bakabilen kral da maymunu taklit etti. Thoth'un sesi gökten, hurma ağacından ve maymunun gırtlağından çıktı. Firavun'un bu sesi yüreğinin içini doldurdu. 17. Günlerdir durmadan yağmur yağıyordu ve sis Mısır konvoyunun ilerleyişini güçleştiriyordu. Aşağı taşıdıkları onca yüke rağmen kötü havaya aldırmadan, kendinden emin adımlarla yürüyüşlerine devam eden eşeklere hayranlık duyuyordu. Mısır için bu eşekler tükenmez gücü olan Tanrı Set'in bir simgesiydi. Bu eşekler olmasaydı kalkınma olmazdı. Aşağı, Kuzey Suriye'den bir an önce ayrılıp Fenike'yi geçerek Mısır prensliklerinin topraklarına girmek için acele ediyordu. Aslında yolculuklardan hoşlanırdı ama bu seferki yolculuğu zorlukla kaldırdığı ağır bir yüke benziyordu. Manzaralar içini karartıyor, dağlar keyfini kaçırıyor, ırmaklar kötü düşünceler taşıyordu. Konvoyun askeri sorumlusu Kadeş Tititlere karşı tek başına karşı koyan Ramses'in yardımına gelen orduda hizmet görmüş eski bir askerdi. Askeri sorumlu Aşağı'yı çok iyi tanıyor ve ona saygı duyuyordu. Zaten Aşağı'nın casus olarak elde ettiği başarıları ve bu bölge konusundaki geniş deneyimini bilen herkes ona saygı duymadan edemezdi. Dışişleri Bakanı aynı zamanda sempatik kişiliği ve güzel konuşmasıyla da üne kavuşmuştu. Ama bu kez yola çıkıldığından beri neşesizdi. İnsanlarla hayvanların ısınmak için mola verdikleri bir koyun ağılığında eski asker Aşağı'nın yanına oturdu. Hasta mısınız? Yorgunum, başka bir şeyim yok. Haberler kötü değil mi? Daha iyi olabilirdi. Ama Ramses'in hükümdarlık edeceği uzun yıllar boyunca durum hiçbir zaman umutsuz olmayacak. Ben Hititleri çok iyi tanırım. Onlar fethetmeye doymayan ilkel insanlardır. Birkaç yıllık ateşkes onları daha da kinlendirmiştir. Yanılıyorsunuz. Bu kez dünyamız bir kadın yüzünden çıkan bir savaşa tanık olacak. Söz konusu olan Firavun'un büyük kraliçesi olduğuna göre onun herhangi bir kadından farklı olduğu muhakkak. Aslında Ramses haklı. Uygarlığımızın temel değerleri söz konusu olduğu zaman geri adım atmamak gerekir. Bu pek diplomatik bir konuşma değil. Emeklilik yaşım yaklaşıyor. Yolculuklarımın artık yorucu ve anlamsız gelmeye başladığı anda emekliliğimi isteyeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. İşte o gün geldi. Kral sizden ayrılmaya asla razı olmayacaktır. Yerime geçecek birini bulmak onun sandığından daha kolay olacak. Kral oğullarından bazıları Mısır'a çok değerli hizmetlerde bulunan mükemmel insanlar. Benim mesleğimde merakınız sönerse durmasını bilmeniz gerekir. Dış dünya artık benim ilgimi çekmiyor. Palmiyelerin gölgesinde oturup Nil ırmağının akışını seyretmekten başka bir arzum yok. Eski asker, bu basit ve geçici bir bezginlik anı olamaz mı diye sordu. Müzakerelerde bulunmak ve çene çalmak artık beni ilgilendirmiyor. Kararım geri alınamaz. Bu benim de son yolculuğum. Sonunda huzura ve rahata kavuşacağım. Nerede oturuyorsunuz? Karnak yakınında bir köyde. Annem çok yaşlandı. Sakin bir ihtiyarlık dönemi yaşaması için ona yardım etmek beni mutlu edecek. Evli misiniz? Hiç vaktim olmadı. Aşağı dalgın bir ifadeyle benim de dedi. Siz daha gençsiniz. Yaşlılığın kadınlara karşı duyduğum isteği söndürmesini beklemeyi tercih ederim. O zamana kadar bu zaafımın sonuçlarına katlanmayı sürdüreceğim. Umalım da büyük tanrının mahkemesi bu günahımı bağışlasın. Yaşlı asker çakmak taşı ve kuru bir dallı ateş yaktı. Tadına doyulmaz kurutulmuş etimiz, içilebilir şarabımız var. Bir kupa şarapla yetinebilirim. İştahınız mı yok? Birçok konuda iştahımı kaybettim. Belki de bu bilgeliğin başlangıcıdır, kim bilir. Nihayet yağmur dinmişti. Yola çıkabiliriz. Eski asker, hayvanlar ve insanlar yorgun dedi. Dinlendikleri zaman daha hızlı yol alacaklardır. Aşağı uyuyamayacağını bildiği halde ben de biraz uyuyayım bari dedi. Konvoy yer yer iri kaya parçalarıyla dolu dik bir yamaca hakim yeşil bir meşe ormanından geçti. Dar bir patikadan tek sıra halinde ilerliyorlardı. Bir açan bir kapanan gökyüzü bulut kümeleriyle doluydu. Adını koyamadığı garip bir duygu Aşağı'nın kafasını kurcalayıp duruyordu. Aşağı bu duyguyu kafasından çıkarıp atmak için Nil kıyılarını, bundan sonra içinde rahat günler geçireceği villasının gölgeli bahçesini, sonunda meşgul olmak için zaman bulacağı köpekleri, maymunları ve kedileri düşünüyordu. Sağ elini Hattuşi'nin Ramses'i tedirgin etmek için emanet ettiği hançerin üzerine koydu. Ramses'i tedirgin etmek. Hattuşi Firavun'u hiç tanımıyordu. O hiçbir tehdide papuç bırakmazdı. Aşağı yolun aşağısından akan ırmağa bu silahı atmayı isterdi. Ama düşmanlıkları körükleyen bu hançer değildi. Aşağı bir ara ülkelerin göreneklerini birleştirmeyi ve halklar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı düşünmüştü. Şimdi ise tam tersini inanıyordu. Benzerlik ve tek düzelik bir canavar yaratıyordu. Gözünü güç hırsı bürümüş, yaratıcılıktan yoksun bir devlet ve insan haklarını savunur gözükürken onları aslında ezen çıkarcılar. Sadece Ramses, insanlığı doğal eğilimi olan çılgınlıktan ve tembellikten kurtarıp tanrılara doğru yönlendirebilirdi. Ve yaşam, insanoğluna başka bir Ramses armağan etmeyecek olursa savaş ve karmaşanın içinde kaybolurdu. Yaşamsal kararları alması için Ramses'e güvenmek kadar güzel bir şey olabilir miydi? Firavun'un ise görünmez dünya ile ahiretten başka yol göstericisi yoktu. Tapınağın iç bölümünde ilahi varlıkla yüz yüze geldiğinde, kendi şöhretini düşünmeden hizmet etmek zorunda olduğu halkıyla da yüz yüze gelmiş oluyordu. Binlerce yıldan beri firavunluk kurumu bütün engelleri aşmış ve bu dünyadan olmadığı için her türlü sorunun üstesinden gelmişti. Aşağı bu son görev gezisinden döndükten sonra aynı zamanda hem dünyada hem de gökte olan firavunun çifte doğası üzerine yazılmış eski metinleri bir araya toplayacak ve oluşturacağı kitabı Ramses'e sunacaktı. Sakin gecelerde bir çardak altında ya da üzerinde lotusların bulunduğu bir gölcük kenarında bu kitaptan söz edeceklerdi. Aşağı şanslıydı, hatta çok şanslı. Büyük Ramses'in arkadaşı olmak, komplolara etkisiz kılmak, Hitit tehlikesini geri itmek. Bunlardan daha coşku verici bir şey olabilir miydi? Aşağı belki 100 kere alçaklık, ihanet ve bayağılık karşısında umutsuzluğa kapılmıştı. Ama her defasında Ramses'in varlığı yeniden güneşin doğmasını sağlamıştı. Ölü bir ağaç. Önünde gördüğü geniş gövdeli ve kökleri açıkta olan yüksek ağaç yıkılmaz gibi görünüyordu. Aşağı gülümsedi. Bu kurumuş ağaç aslında hayatın kaynağı değil miydi? Kuşlar onun dallarında yuvalarını kuruyor, böcekler ondan besleniyordu. Tek başına o canlı varlıklar arasındaki görünmez ilişkinin gizemini simgeliyordu. Firavunlara göğe erişen ve bütün ulusa güvence ve besin sunan birer dev ağaç değiller miydi? Ramses hiç ölmeyecekti. Çünkü görevi nedeniyle daha ölmeden ahiretin kapılarından geçmişti. Ve doğa üstünü bilmesi hükümdarın günlük yaşantıyı doğru yönlendirmesine olanak sağlıyordu. Aşağı tapınaklara hiç gitmemişti. Ama Ramses'in çok yakınında bulunduğu için etkileşim yoluyla Firavun'un temsilcisi ve koruyucusu olduğu bazı sırları algılamıştı. Ramses'in bakanı belki de emeklilik yaşamından daha başlamadan bıkmıştı. Dış dünyayı terk etmek ve her şeyden elini eteğini çekmek çok daha heyecanlı olabilirdi. Kendi içine kapanarak çok yeni ve farklı bir maceraya atılabilirdi, ruhun macerasına. Patika giderek dikleşiyor, Aşağı'nın atı zorlanıyordu. Bir tepeyi daha aştıktan sonra Kenan ülkesine doğru inişe geçecekler ve Mısır deltasının kuzeydoğu sınırına giden yola ulaşacaklardı. Aşağı doğduğu topraklarda gürültüden, patırtıdan ve tutkulardan uzak olarak sade bir mutluluk ile yetineceğine inanmayı uzun süre reddetmişti. Ancak Hattuşil'den yola çıkacakları sabah aynaya baktığı zaman başında ilk beyaz saçı görmüştü. Anadolu dağlarının karaerkenden gelmişti. Anlamı çok kesin olan bu işaret onu çok korkutan yaşlılığın zaferini belgeliyordu. Vücudunun yaptığı sayısız yolculuklar ve karşılaştığı tehlikeler yüzünden ne kadar yıprandığını sadece Aşağı biliyordu. Krallığın başhekimi Neferet bazı ağrılarını yatıştırabilir ve güçten düşmesini yavaşlatabilirdi. Ama Aşağı Ramses'inki gibi ayinlerle yenilenen bir enerjiye sahip değildi. Diplomat gücünü tüketmiş, yaşam süresinin neredeyse sonuna gelmişti. Birden ağır yaralanan bir adamın korkunç haykırışı duyuldu. Aşağı atını durdurdu ve geri döndü. Arka taraftan başka çığlıklar geldi. Aşağıda dövüşenler vardı ve meşe ağaçlarının tepelerinden atılan oklar havada uçuşuyordu. Yolun iki tarafından kısa kılıçları ve mızraklar olan Libyalılar Hititler çıkıverdi. Mısırlı askerlerin yarısı birkaç dakika içinde öldürüldü. Hayatta kalanlar sayıca çok üstün olan saldırganlardan bazılarını öldürmeyi başarmıştı. Eski asker Ayşe'ye kaçın diye haykırdı. Sağa sola sapmadan dört nala kaçın. Ayşe hiç duraksamadı. Hattuşil'in verdiği hançeri kaldırarak siyah ve yeşil alın bağına takılmış olan iki tüyden Libyalı bir okçu olduğu anlaşılan bir saldırganın üzerine atıldı. Kolunun geniş bir hareketiyle Libyalı'nın boğazını kesti. Dikkat! Dik! Eski askerin uyarısı bir hırıltı içinde kayboldu. Göğsü kızıl kıllarla kaplı, uzun saçlı bir şeytanın tuttuğu ağır kılıç askerin kafatasını ikiye bölmüştü. Aynı anda bir ok Ayşe'nin sırtına saplandı. Soluğu kesilen Mısır diplomasi şefi nemli toprağın üzerine yığıldı. Mısır kafilesinin direnci tümden kırılmıştı. Şeytan yaralıya sokuldu. Uri Teşup! Evet Ayşe, gördün işte, ben galip geldim. Nihayet iktidardan düşmeme katkıda bulunan senden intikamımı aldım. Aslında sen benim yolumun üzerinde sadece küçük bir engeldin. Şimdi sıra Ramses'e geldi. Ramses bu saldırının alçak Hattuşil'in işi olduğunu sanacak. Planımı nasıl buldun?
Asıl alçak sensin.
Uri Teşup demir hançeri kaptığı gibi Ayşe'nin göğsüne sapladı. Bu arada diğerleri konvoyu talan etmeye başlamıştı bile. Hititli müdahale etmeseydi Libyalılar birbirlerini öldüreceklerdi. Ayşe'nin Uri Teşup'un adını kanıyla yazacak gücü yoktu. Bitmekte olan enerjisinin en son deminden gayret alarak tuniğinin üzerine kalbinin bulunduğu yere kanıyla bir tek hieroglif çizdi ve son nefesini teslim etti. Ramses bu hieroglifin ne anlama geldiğini anlayacaktı. 18. Saray sessizliğe bürünmüştü. Ramses Hermopolis'ten döndüğü zaman bir felaketin yaşandığını hemen anladı. Saray halkı ortalıkta görünmüyordu ve idare personeli bürolarına kapanmıştı. Kral Seramana'ya Ameni'yi çağır dedi. Ramses sarayının en yüksek noktasına çıkmış, kuruluşunda Musa'nın da mimar olarak çalıştığı başkentini seyrediyordu. Cepheleri turkuaz renkli olan evler palmiyelerin altında uykuya dalmıştı. Bahçelerdeki havuzların kenarlarında gezenler sohbet ediyordu. Anıt kapıların karşısındaki bayrak çekilmiş yüksek direkler Tanrı'nın Pi Ramses'teki varlığını ilan ediyordu. Tanrı Tot hükümdardan her türlü fedakarlığı göstererek barışı korumasını istemişti. Tutkuların labirentinde katliamları ve felaketleri önleyecek en iyi yolu bulmak Ramses'e düşüyordu. Bilgi tanrısı kralın yüreğini genişleterek ona yeni bir irade bahşetmişti. İlahi ışığın simgesi Güneş Ra'nın oğlu olan Ramses artık gecenin güneşi Tot'un da oğluydu. Ameni her zamankinden daha solgundu. Gözlerinin içinde derin bir keder vardı. Hiç olmazsa sen söyle gerçeği bana. Aşağı öldü majeste. Ramses soğukkanlılığını kaybetmedi. Nasıl? Konvoyu saldırıya uğramış. Cesetleri bir çoban bulmuş ve Kenan polisine haber vermiş. Hemen olay yerine giden polislerden biri Ayşe'yi tanımış. Ceset resmen teşhis edildi mi? Evet majeste. Şimdi nerede? Diplomatik konvoyun öteki üyeleriyle birlikte bir kalede. Hayatta kalan yok mu? Yok. Tanıklar? Tanık da yok. Seraman'a hemen konvoyun saldırıya uğradığı yere gitsin. En küçük bir ipucunu bile toplasın. Sonra Ayşe ve arkadaşlarının naaşlarıyla birlikte dönsün. Onlar Mısır topraklarına gömülecek. Seraman'a yanına aldığı birkaç paralı askerle bir an önce kaleye ulaşmak ve aynı hızla geri dönmek için çok sayıda at değiştirmek zorunda kaldı. Sardunyalı Seraman'ın Pi Ramses'e döner dönmez bir mumyalayıcıya teslim ettiği Ayşe'nin naaşı yıkanmış, parfümlenmiş ve firavuna gösterilmek üzere hazırlamıştı. Ramses arkadaşını kollarının arasına aldı. Sarayın bir odasındaki yatağın üzerine koydu. Ayşe'nin yüzünde sakin bir ifade vardı. Beyaz bir kefene sarılmış olan Mısır diplomasisinin şefi sanki uyuyor gibiydi. Ramses yanında Ameni ile Sito olduğu halde cenazenin önünde duruyordu. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş Sito'yu, kim öldürdü onu diye sordu. Kral, bunu öğreneceğiz dedi. Seramana'nın raporunu bekliyorum. Ameni, mezarı hazırlandı dedi. İnsanların onun hakkındaki yargısı hep olumlu oldu. Tanrılar onun yeniden doğmasını sağlayacaklar. Oğlum Kıha ayini yönetecek ve Ayşe'nin yeniden doğması için gerekli eski duaları okuyacak. Ayşe'nin bu dünyada kurmuş olduğu bağlar öteki dünyada da sürecek. Ayşe'nin ülkesine olan bağlılığı onu öteki dünyanın tehlikelerinden koruyacaktır. Steu, onun katilini kendi ellerimle öldüreceğim dedi. Bundan böyle bu düşünce asla kafamdan silinmeyecek. Seraman'ın kralın huzuruna geldi. Ne buldun? Ayşe sağ kürek kemiğine saplanan bir okla yaralanmış. Ama yarası öldürücü değil. Onu öldüren silah bu. Eski korsan hançeri Ramses'e verdi. Ameni, demir diye haykırdı. Hatta imparatorunun uğursuz hediyesi. Demek bize vermek istediği mesaj buymuş. Ramses'in en samimi dostu olan Mısır elçisinin bir suikaste kurban gideceği. Seraman'a Ameni'yi o güne dek hiç bu kadar öfkeli görmemişti. Stavo kesin kanıya varmışçasına buz gibi bir sesle "Demek ki katili tanıyoruz," dedi. "Hattuşil'in kalesinin içinde saklanmaya çalışması nafile. O kaleye girip onun cesedini surların tepesinden aşağı atacağım." Sardunyalı söze karıştı. "Benim şüphelerim var," dedi. "Yanılıyorsun. Ben başaracağım." "Senin ölç alma arzun konusunda hiçbir şüphem yok, Stavo. Ben katilin kimliği konusunda farklı düşünüyorum." "Bu hançer Hitit yapımı değil mi?" "Elbette öyle. Ama ben başka bir ipucu daha buldum." Seraman'a kırık bir tül çıkarıp konuşmasını sürdürdü. "Bu Libyalı savaşçılara özgü bir süs. Stavo, Libyalıların Hititlerle müttefik olması imkansız bir şey," diye itiraz etti. "Ameni, kötülük güçleri birleşmeye karar verdikleri zaman," dedi, "hiçbir şey olanaksız değildir. Her şey açık. Hattuşil güç denemesini seçti. Kendisinden önce gelenler gibi o da Mısır'ı yok etmekten başka bir şey düşünmüyor ve amacına ulaşmak için cehennemin şeytanlarıyla ittifak yapmaya hazır." Seraman'a, "Dikkate alınması gereken başka bir şey daha var. Konvoy az sayıda adamdan oluşuyordu. Saldıranların sayısı da 40, hadi bilemediniz en fazla 50 kişiydi. Bunlar düzenli bir ordudan çok bir eşkıya çetesi olmalı." "Ameni, bu sadece senin görüşün," dedi. "Hayır, gerçek bu. Araziyi incelediğiniz zaman patikanın darlığı ve süvarilerin bıraktığı izler hiçbir tereddüde yer vermiyor. Saldırı sırasında çevrede hiçbir Hitit savaş arabasının bulunmadığına eminim." Stavo, "Bu neyi değiştirir?" diye sordu. "Hattuşil bir komando birliğine Ramses hediye olarak gönderilen demir hançerle aşağıyı öldürmelerini emretti." Madem ki Firavun kızıyla evlenmeyi reddediyordu, Hatti İmparatoru da Firavun'un en yakın arkadaşını barış ve diyalog yanlısı birini öldürttü. Hiç kimse ulusların düşünce tarzını değiştiremez. Hititler konuşma yeteneği olmayan barbarlar olarak kalacaklar. Ameni ağırbaşlı bir ifadeyle, "Majeste," dedi, "şiddetten nefret eder, savaştan tiksinirim. Ama bu cinayetin failinin cezalandırılmadan bırakılması bağışlanamayacak bir adaletsizlik olur. Hattinin hakkından gelinmediği sürece Mısır yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Aşağı bunu bize anlatmak için hayatını feda etti." Ramses duygularını hiç açığa vurmadan dinledi. "Başka ne var Seraman'a?" "Hiçbir şey, Majeste." "Aşağı ölmeden önce toprağın üzerine bir şey yazmamış mı?" "Vakit bulamamış. Hançer darbesi öylesine şiddetli olmuş ki hemen ölmüş." "Eşyaları?" "Çalınmış." "Giysileri?" "Mumyalayıcı onları çıkardı. Getir onları bana." "Ama onları yok etmiş olabilir. Getir bana onları. Hem de derhal." Seraman'a hayatının en büyük korkusunu o an duydu. Kral neden kana bulanmış bir tunik ve paltoya bunca önem veriyordu? Sardunyalı saraydan koşarak çıktı. Atına atladı ve mumyalayıcıların kentin hemen dışında bulunan köyüne dört nala gitti. Baş mumyalayıcı Aşağı'nın naaşını Firavun ile arkadaşının yeryüzündeki son karşılaşması için hazırlamıştı. Sardunyalı, "Aşağı'nın giysilerini istiyorum," dedi. Mumyalayıcı, "Onlar bende değil artık," diye yanıtladı. "Ne yaptın?" "Şey, her zamanki gibi onları Kuzey Mahallesi'nin çamaşırcısına verdim." "Nerede oturur bu adam?" "Kanalın kenarındaki yolun sonunda bulunan evde."